Ayrım 32. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 439. Dakikalar sonra Didi halen oturduğu tuvaletin üzerinde elmasını yiyordu. Kanına hızla pompalanan şeker bir anda kendini daha da aç hissetmesine sebep olmuştu. Ardından dayanamayarak gevrek paketinin yarısını yedi. Tuvaletten çıktığında ilk istikameti proteinli çikolata, karışık çerez, patates cipsi, yoğurt ve muz reyonları olmuştu. Bobby nihayet Didi'yi gördüğünde Didi elindeki yenmiş elma koçanı, yarım paket gevrek, açılmış bir gebelik testi ve yarım düzine yiyecekle kasa kuyruğunda bekliyordu. Yüzünde 3 piercing ve vücudunda takım yıldız dövmesi olan kasiyer genç kız Didi'yi açık bir ayıplamayla süzüyordu. Bobby sinirle "Nerelerdeydin?" diye sordu. "Bir an seni kaybettiğimi sandım." O an Bobby'nin bakışları Didi'nin elindeki gebelik testine kaydı. Gözleri kocaman açılmış, tek kelime dahi etmemişti. Marketten henüz çıkmışlardı ki Didi'nin telefonu çalmaya başladı. Didi ekrana baktığında arayanın merkezden Phil olduğunu gördü. İş. İşte Didi'nin şu an en çok ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Konuş düğmesine basıp Phil'in dediklerini dinledi. Phil'in verdiği havadislerden midir yoksa tıka basa doymuş olmasından mı bilinmez, bir an için sanki çok da berbat bir gün geçirmiyormuş gibi hissetti. Didi telefonu kapatıp kar içindeki arabanın hemen yanında bekleyen Bobby'ye döndü. "Bil bakalım ne olmuş? Tessa Leone dün gece Suffolk Şerif Bürosu'nun gözetimindeyken bir telefon konuşması yapmış. Gece saat 9'da çocukken en iyi arkadaşı olan Juliana Sophie Howe'u aramış."
"Vurduğu çocuğun kız kardeşini mi?"
"Aynen öyle. Şimdi pekala eğer kocanı öldürmek suçundan tutuklandıysan en son cinayetindeki kurbanın aile üyelerinden birini aramak da neyin nesi?"
Bobby kaşlarını çattı. "Bu hiç hoşuma gitmedi."
Didi'nin yüzü aydınlanırken "Benim de" dedi. "Hadi gidip bulalım şunu." "Anlaştık."
Bobby kapısını açmış, tam binmek üzereyken bir an durdu. "Didi!" diye seslendi. Bakışları Didi'nin elindeki alışveriş poşetlerine kaymıştı. "Mutlu musun?"
Didi başını hafifçe sallarken, "Evet, sanırım öyleyim," diyordu.
Bobby ve Didi, Juliana'nın evine yaptıkları zorlu bir yolculuğun ardından, Juliana'nın evinin lapa lapa yağan karın altında ışıl ışıl parladığını gördüler. Evin önündeki araba yoluna gri bir ciple daha koyu renkli bir araba park edilmişti. Bobby ve Didi eve doğru yaklaşırlarken ön kapı açılmış ve dışarıda bir adam belirmişti. Üzerinde yoğun iş gününden kalma olduğu her halinden belli bir takım elbise vardı. Tek fark bu sefer kucağında taşıdığı şey bir bebek ve elindeki de bebek beziydi.
Bobby ve Didi ön verandaya çıkarken adam gözlerini beklentiyle onlara dikmişti.
"Adam ona avukatını çağırmasını söyledim," dedi.
Didi düşünceli bir koca diye düşündü. İhtiyacı mı var ki?
"O iyi bir insan ve mükemmel bir anne. Eğer derdiniz illaki bir suçlu bulmaksa geriye dönün ve onun erkek kardeşini tekrar vurun. Tüm bunların sebebi o. Hak edeni de karım değil."
Juliana'nın kocası payına düşen sözleri söyleyip Bobby ve Didi'yi itekleyerek karlar içindeki mavi arabasına doğru ilerledi. Kucağındaki bebeği arkadaki koltuğa yerleştirdiği andan itibaren Juliana'nın ailesi artık Bobby ve Didi için bir engel değildi.
Bobby mırıldanarak "Belli ki ziyaretimizi bekliyorlarmış," dedi.
Didi yeniden "Haydi gidip Juliana'yı alalım," dedi. Düşünceli koca ön kapıyı tamamen kapatmamıştı. Bu nedenle Bobby'nin kapıyı hafifçe itmesi açılması için yetmişti. Juliana kapının tam karşısındaki kanepede oturuyordu. Onları gördüğünde ayağa kalkmadı. Sadece dikkatle bakmakla yetindi. İçeri ilk giren Didi oldu. Polis kimliğini gösterip Bobby'yi tanıttı. Ne Juliana ayağa kalkmış ne de Didi ve Bobby oturmuşlardı. Havada öyle garip bir gerginlik vardı ki Didi'nin mantıklı bir çıkarımda bulunması çok uzun sürmedi.
"Ona sen yardım ettin değil mi? Bu öğleden sonra kızını gömdüğü yerden onu alıp uzaklaştıran sendin. Bir firariye yardım edip suçuna ortak oldun. Neden? Bunu cidden bilmek istiyorum."
Didi başıyla etrafındaki yeni boyanmış güzel odayı ve etrafa saçılmış bebek oyuncaklarını gösterdi.
"Ne diye tüm bunların hepsini riske attın?"
"Juliana o yapmadı," dedi.
Didi şaşkınlıkla tek kaşını havaya dikmişti.
"Sen de bu numarayı yedin öyle mi? Bu aptallığın etkisi ne kadar sürecek acaba?"
Juliana başkaldırırcasına çenesini yukarı kaldırdı.
Aptal olan ben değilim. Asıl aptal sizsiniz.
Nedenmiş o?
Giuliano engelleyemediği bir öfkeyle, çünkü hep böyle yapıyorsunuz dedi. Polisler, siz aynasızlar. Bakarsınız ama görmezsiniz. Sorarsınız ama cevabı dinlemezsiniz. 10 yıl önce her şeyi berbat ettiniz. Neden şimdi değişmiş olasınız ki?
Didi Giuliano'nun bu denli dolu oluşunun şaşkınlığıyla gözlerini genç anneye dikmişti. O an Didi'nin zihninde her şey berraklaşmaya başladı. Ancak şimdi Giuliano'nun kocasının dışarıda söylediği sözlere bir anlam verebiliyordu. Giuliano'nun 10 yıl önce ailesini mahveden kadına neden yardım eli uzattığını, polislere karşı neden bu denli öfke dolu oluşunu ancak şimdi anlamlandırabiliyordu.
Didi bir adım öne ilerleyerek Giuliano'ya yaklaştı. Sonra bir adım daha, ta ki Giuliano ile göz hizasına gelinceye kadar. Giuliano'nun yüzüne baktığında yanaklarında yol yol olmuş gözyaşlarını görebilmişti.
Anlat bize Giuliano, o gece erkek kardeşini kim vurdu? Artık eteğindeki taşları dökmenin vakti geldi. Sen konuş, sana söz, bu sefer dinleyeceğiz.
Giuliano Hall, Tessa'nın silahı falan yoktu diye mırıldandı. Silahı benim için getirmişti. Çünkü ben istemiştim, onda silah yoktu. Hiç de olmadı.
Tommy'yi kim vurdu Giuliano?
Ben, kardeşimi ben vurdum. Her ne kadar üzgün olsam da yine olsa yine aynı şeyi yaparım.
İşte kapı artık nihayet aralanmış ve Giuliano tüm gerçekleri bir çırpıda anlatmıştı. Kardeşinin bir gece eve sarhoş gelip ona nasıl tecavüz ettiğini, ertesi sabah pişmanlıktan ağlayıp nasıl da günlerce özür dilediğini, sarhoş olduğunu, ne yaptığını bilmediğini söylediğini anlatmıştı.
Tommy elbette ki bir daha asla böyle bir şey yaşanmayacağını söylemişti. Yeter ki anne ve babalarının haberi olmasın.
Giuliano ilk başta bu sırrı saklamaya karar verdiyse de Tommy sözünde durmamış, tecavüzler hiç son bulmamıştı. Üstelik Tommy artık ne sarhoştu ne de yaptığı şey için özür diliyordu. Giuliano hep bu durumun onun yüzünden olduğunu söylüyordu. Eğer bu şekilde giyinmemiş olsaydı, burnunun dibinde böyle salınarak gezinmeseydi.
Giuliano o günden sonra bir daha ne saçını yaptı ne de makyaj, artık daha salaş şeyler giyiyordu. Belki bunun etkisiyle belki de artık Tommy üniversiteye başladığı için Tommy artık kendine tecavüz edecek başka kızlar bulmaya başlamıştı. Artık Giuliano'yu çoğunlukla rahatsız etmiyordu, hafta sonları hariç.
Giuliano artık derslerine konsantre olamıyordu. Gözlerinin altında koyu renk halkalarla geziyordu. Çünkü her cuma abisi eve geldiğinde uyanık olup gözünü dört açmalıydı.
Giuliano çözüm olacağını düşündüğü bir kilit bile takmıştı kapısına. Ne var ki 2 hafta sonra eve geldiği bir gün kapısının lime lime olduğunu gördü.
Tommy akşam yemeğinde kapı için kardeşinden özür dilemişti.
''Affedersin, koridorda o kadar hızlı koşmamalıydım.''
Giuliano'nun anne babası ise bunu sadece gülümseyerek karşılamışlardı. Çünkü ne de olsa Tommy onların en büyük çocuklarıydı ve kesinlikle hayranlık duyulacak biriydi.
Bir pazartesi sabahı Giuliano artık dayanamayıp patlamıştı. Okula gitmiş, ağlamaya başlamış ve bir daha da susamamıştı.
Tessa onu kızlar tuvaletinin en son kabinine götürmüş, Giuliano susup her şeyi anlatıncaya kadar başında beklemişti.
İki kız birlikte bir plan hazırlamıştı. Tessa'nın babasının bir silahı vardı. Tessa onu alacaktı.
Tessa omuz silkerek ruhu bile duymaz demişti. Hem ne kadar zor olabilir ki?
Böylece Tessa'nın cuma gecesi gelirken yanında silahı da getirmesini kararlaştırmışlardı.
Tessa sanki yatıya kalmış gibi davranacaklardı. Tessa gözcülük edecekti.
Tommy görünür görünmez Giuliano silahını doğrultacak ve ağabeyine eğer bir daha ona dokunacak olursa taşaklarını havaya uçuracağını söyleyecekti.
Kızlar bu sahneyi pek çok kez prova etmiş ve bu plandan çok hoşlanmışlardı. Kafalarına da yatmıştı.
Küçük tuvalet kabininde konuşurken gayet akla yatkın görünüyordu.
Tommy'ye de her zorbaya olacağı gibi artık dur demenin vakti gelmişti. Belki o sayede geri adım atıp Giuliano'yu artık rahat bırakabilirdi.
Çok mantıklıydı, çok.
Perşembe günü Tessa silahı almıştı. Cuma gecesi eve gelip silahı Giuliano'ya vermişti.
Sonra birlikte kanepeye oturmuşlar ve biraz gergin bir halde filmlerini izlemeye başlamışlardı.
Tessa filmi izlerken yerde uyuyakalmıştı. Giuliano da kanepenin üzerinde.
Ne var ki Tommy'nin eve gelmesiyle ikisi de uyanmıştı.
Tommy bu kez her zamankinden farklı olarak gözlerini Giuliano'ya değil Tessa'nın göğüslerine dikmişti.
Sendeleyerek ona doğru yürürken ''Olgun elmalara bayılırım.'' diyordu.
Tam o sırada Juliana silahını ortaya çıkarmıştı. Namlu'yu doğrudan kardeşine doğrultup ona uzak durmasını söylüyordu. Onu ve Tessa'yı rahat bırakacaktı, yoksa... Tommy ise gözlerini kardeşine dikip gülmeye başlamıştı.
''Yoksa ne? Sen onu nasıl ateşleyeceğini biliyor musun ki? Yerinde olsam silahın emniyet mandalını kontrol ederdim.''
Juliana hemen emniyeti kontrol etmek üzere silahı havaya kaldırdı. Bu kez Tommy silahı almak için üzerine atlamıştı. Bir yandan Tessa, bir yandan Juliana çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Tommy ise homurdanarak bir yağmacı gibi Juliana'nın saçlarını çekiştiriyordu. O sırada silah da tam da ikisinin arasında kalarak birden ateş almıştı. Tommy bir adım geri giderek hayretle bacağına baka kalmıştı.
''Seni sürtük'' dedi. Bu onun son sözleri olmuştu. Bir kez daha seni sürtük dedi ve yere yığıldı. Yavaş ama kesin bir ölümdü onunkisi.
Juliana panikle ne yapacağını bilemiyordu. Böyle olsun istememişti.
Anne, babası, tanrım, anne, babası.
Silahı hızla Tessa'nın eline tutuşturmuş, Tessa da almıştı. Şimdi artık Tessa'nın yapması gereken tek şey kaçmaktı. Kaç, kaç, kaç. Tessa da öyle yaptı. Bu sözler de Juliana'nın en iyi arkadaşına son sözleri olmuştu. Kaç, kaç, kaç. Tessa evine vardığında polisler de Juliana'ların evine ulaşmışlardı. Juliana pekala yaptığı işi üstlenebilirdi. Aslında erkek kardeşinin nasıl bir pislik olduğunu itiraf edebilirdi. Ama annesi öylesine çığlık çığlığa bağırıyordu. Babası öylesine sarsılmıştı ki yapamamıştı, yapamazdı. Juliana polise Tessa'nın adını vermişti ve bir anda kurgu gerçeğe dönüşüvermişti. Erkek kardeşini Tessa vurmuştu. Tessa ise hiçbir zaman işin aslını anlatmadı. Juliana şimdi aslında itiraf etmeliydim dedi. Ama eğer olay mahkemeye intikal etmiş olsaydı, eğer gerçekten Tessa'nın başının belaya gireceğini hissetmiş olsaydım itiraf ederdim. Ne var ki sonradan başka kızlar çıktı ortaya ve Tessa'nın ceza almayacağı kesinleşti. Savcı da bunun meşru müdafaa olduğunu ilan etmişti. Her şeyin yoluna gireceğini anlamıştım. Ve babam, o zamanlar tam anlamıyla bir yıkım yaşamıştı. Daha Tommy'nin başka kadınlara tacizde bulunduğuna inanamıyorken bana yaptıklarına nasıl inanacaktı? Benim için en iyisi ağzımı sıkı tutmamdı. Ama içinde biriktirdikçe katlanması da daha zor oluyor. Tessa'yı hep görmek istedim ama ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Anne ve babamın olan bitenlerden haberi olsun istiyordum. Ama bunu nasıl söyleyeceğimi de bilmiyordum. En sonunda artık konuşmaz oldum. Gerçek anlamda bir yıl boyunca hiç kimseyle konuşmadım. Gel gör ki annem ve babam bunu fark etmediler bile. Kendi altüst olmuş sinirleriyle öylesine meşgullerdi ki ben umurlarında bile değildim. Sonrasında Tessa birdenbire ortalıktan kayboldu. Babasının onu evden kovduğunu duydum. Bunu bana hiçbir zaman anlatmadı. Vedalaşmak için bile uğramadı. Belki onun da konuşacak dermanı yoktu, ne bileyim. Siz dün sabah kapıma gelinceye kadar polis olduğundan bile haberdar değildim. Evlendiğini, Sophie adında bir kızı olduğunu da bilmiyordum. Sophie benim ikinci adım, biliyorsunuz. Ona yaptığım onca şeyden sonra kızına yine de benim adımı vermiş. Didi dobra dobra artık ölü olan kızına dedi. Juliana başını iki yana sallayıp yanılıyorsunuz dedi. Yanılan sensin Juliana. Cesedi kendi gözlerimizle gördük. Belki de artık patlamanın ardından kalan parçalar demek daha doğru olur.
Juliana yüzü bembeyaz kesilirken yeniden başını hayır anlamında salladı.
Yanılıyorsunuz diyerek inatla üsteledi.
Al işte inkarı kendine düstur edinmiş bir ailenin kızı olarak sen de...
Siz Tessa'yı hiç tanımıyorsunuz.
Son 10 yıldır senin de onu tanıdığın söylenemez.
O çok zekidir. Kendi kendine her şeyin üstesinden gelebilir. Kardeşine olanlardan sonra asla bir çocuğa zarar veremez.
Bobby ve Didi şaşkınlıkla birbirlerine baktılar.
Kardeşine mi diye sordu Didi. Ölü doğan erkek kardeşi. Onun ailesinin parçalanma sebebi de o bebek olmuştu. Daha ben onu tanımadan önce annesi ciddi bir depresyon yaşamıştı. Kim bilir aslında belki de hastaneye kaldırılmalıydı. Ne var ki o zamanlar insanlar böyle şeyleri bilmiyorlardı. Annesi tüm gününü yatak odasında geçiriyor, ne dışarı çıkıyor ne de Tessa'yla ilgileniyordu. Babası elinden geleni yapsa da yine de çok anaç olduğu söylenemezdi. Tessa yine de onları çok seviyordu. Kendince onlara göz kulak olmaya çalışıyordu. Ölen erkek kardeşini de çok seviyordu. Bir gün ikimiz birlikte kardeşi için bir cenaze töreni düzenledik.
Sadece o ve ben. O gün ağladı. Hem de gerçek anlamda hüngür hüngür ağladı. Çünkü evde bunu yapmasına asla izin yoktu.
Didi gözlerini Giuliana'ya dikti. Bunu bana daha önce de anlatabilirdin.
Bunu siz kendiniz de öğrenebilirdiniz. Siz aynasızlar. Her işi sizin için kurbanlar mı yapmalı?
Didi bir an dikleşti ama Bobby elini Didi'nin koluna koyarak onu sakinleştirdi.
Bobby usulca onu nereye götürdün diye sordu.
Giuliana resmi bir tavırla neden bahsettiğinizi anlamıyorum dedi.
Tessa'yı ormandan sen aldın, bunu kabul etmiştin.
Hayır etmedim, bunu ortağınız iddia etti, ben öyle bir şey söylemedim.
Didi dişlerini sıkıyordu.
Demek canın oyun oynamak istiyor öyle mi?
Ellerini dört bir yanına oyuncak saçılmış odada şöyle bir savurdu.
İstersen birlikte merkeze gidebiliriz. Bu arada arabana el konulur. Sen demir parmaklıkların ardında çürürken biz arabanı karış karış inceleriz.
Çocuğun kaç yaşındaydı?
Çünkü bebeklerin cezaevine girmesine izin verilip verilmediğini tam olarak bilmiyorum.
Giuliana küstah bir tavırla konuşmaya başladı.
Tessa pazartesi gecesi saat 9'dan hemen sonra beni aradı. Bana arkadaşlar ne içindir diye sormuştu. Ben de şaşkınlıkla Tessa dedim. Çünkü bunca yıl sonra sesini tekrar duymuş olmak beni çok şaşırtmıştı. Bana beni tekrar aramak istediğini söyledi, sonra da kapattı.
Konuştuklarımız bundan ibaret ve 10 sene sonunda Tessa Leoni ile olan tek bağım bu. Beni neden aradığını, ne demek istediğini ya da benden başka bir şey isteyip istemediğinin cevaplarını ancak ondan alabilirsiniz.
Didi afallamıştı, hem de tam anlamıyla afallamıştı. Tessa Leoni'nin varoşlardan bir arkadaşının bu denli cesaretli oluşu onu hayli şaşırtmıştı.
Didi, arabanda tek bir saç teli bile bulacak olursak yandığının resmidir dedi.
Giuliana ise yanaklarını hafifçe tokatlayarak karşılık vermişti ona.
Ha, bu arada size arabayı elektrik süpürgesiyle temizlediğimden bahsetmiş miydim? Bir de unutmadan geçen gün okuduğum bir makaleye göre arabayı temizlemenin en güzel yolu şeyden geçiyormuş. Neydi? Amonyak.
Didi gözlerini karşısındaki ev hanımına öfkeyle dikti.
Eğer bunu yaptıysan bil ki seni tutuklamam için artık elimde geçerli bir sebep var.
O halde buyurun yapın.
Tessa kocasını öldürdü, sonra da cesedi garaja taşıyıp karın altına gömdü diye öfkeyle çıkıştı Didi. Tessa kızını öldürüp cesedini ormana götürdü. Onu arayan ekibi de havaya uçurmak için kızını patlayıcılarla birlikte gömdü. Korumaya çalıştığın kadın bu.
Giuliana, o kadın ağabeyimi öldürdüğüne inandığınız kadın diye düzeltti. Bu konuda yanıldığınıza göre bundan sonrası içinde yanılırsanız şaşırmamak gerek.
Didi, yanıldığımız falan yok deyip lafa başladıysa da sonradan sustu. Yüzünü buruşturmuştu.
Bir an kafasına dank etti. Ormandayken ufak bir ayrıntı dikkatini çekmiş, onu kuşkulandırmıştı.
Ah kahretsin.
Didi birdenbire bir telefon görüşmesi yapmam gerek dedi. Sen sakın yerinden kıpırdayayım deme. O koltuktan kalkacak olursan o hüzünlü kıçına kelepçeyi yersin.
Didi sonrasında Bobby'ye başıyla işaret etti ve birlikte evin ön verandasına çıktılar. Didi telefonunu çıkardı.
Bobby ne var diyerek söze başladıysa da Didi elini havaya kaldırarak konuşmasına izin vermemişti.
Didi hattın diğer ucundaki kişiye adli hekimin odasını bağlar mısın lütfen dedi.
Ona ulaş, çalışını biliyorum.
Sence ben neden arıyor olabilirim?
Çavuş Warren'ın hatta olduğunu söyle.
$100 bahse girerim ki ben de şu an mikroskobunun başında tanrım lanet olsun diye söyleniyor.
32. ayrımın sonu, sayfa 452.